Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ene bahsinden yine devam ediyoruz. Hem 10. sözde ispat edildiği gibi Cenab-ı Hak bütün esmasıyla ve kainat bütün hakaikıyla ve silsile-i nübüvvet bütün tahkikatıyla ve kütüb-ü semaviye bütün ayatıyla gösterdikleri haşir ve ahiret kapısını bulmayıp, haşri nefyedip ervahlara bir ezeliyet isnat etmişler. Bunlar kim? Felsefeciler. Yani Kur'an-ı Kerim'den beslenmeyince, peygamberlerden istifade etmeyince, onların verdiği dersler muvaciyesinde fikirlerini tanzim etmeyince felsefeciler, bütün Esma-i İlahiye'nin, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin işaret ettiği haşir meselesini, bütün peygamberlerin adeta ittifak ederek haber verdikleri haşir konusunu, bütün semavi kütüplerin ve suhufların haber verdikleri, bütün kainatın hakikatiyle işaret ettikleri haşir meselesini adeta inkar etmişler, akıllarına sığıştıramamışlar. Ama ruhlarının da vicdani izanda baki kalmasını arzu ettiklerinden, istediklerinden de ruhlara ezeliyet isnat edip ve bu ezeli olan elbette ebedidir kaidesiyle elbette biz hem ezeliyiz hem de ebediyiz gibi bir yanlışa, bir zuuma gitmişler. İşte bu hurafatlara sair meselelerini kıyas edebilirsiniz. Tabii malum, yani bir insan doğru bir kaynaktan beslenmeyince, kendi aklını hakim kabul edince elbette yanlışa girme ihtimali yüksektir. En yüksek dehalar bile, dahiler bile, en yüksek akıl ve ilim sahibi olan insanlar bile eğer doğru bir kaynak olan vahiyden, özellikle de Kur'an'dan istifade etmemişlerse, etmiyorlarsa bunların kaybetme ihtimali yüksektir. Onun için tabii dikkatli olmak lazım. Biz belki ilim cihetiyle onlardan çok geriyiz. Belki kitap okuma cihetiyle ya da ilmi, bilimsel eserleri takip etme cihetiyle onlardan çok geriyiz. Belki bu noktada da onlardan ileri geçmemiz lazım. O ayrı bir konu. Ama şunu biliyoruz ki bizim düşüncemizde ve fikrimizde Kur'an'dan gelen bir istikamet var. Kur'an-ı Kerim'den gelen istikamet üzere Allah'ı nasıl biliyoruz? Allah'ın yarattığı sebeplere, tabiata, içimizdeki eneye nasıl bakıyoruz? Öldükten sonra dirilme meselesine nasıl bakıyoruz? Belli. Her ne kadar ilmimiz ve belki zeka cihetiyle de aklımız ve kapasitemiz onlardan çok geri olsa bile bu noktada onların ulaşamadığı noktalara rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in adeta her bir ayeti semavata bağlanmış ipler gibidir. Hangisine temessük etsek, hangisine bağlansak bizi adeta Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu o yüksek daireye sokabilir. Bunu da zaten ileriki bahislerde üstadımız kendisine misal verecek ve anlatacak. İşte bu hurafatlara sair meselelerini kıyas edebilirsin. Evet, şeytanlar güya enenin gaga ve pençesiyle, burası çok mühim bir ifade. Şeytanlar insanları hangi yönden vuruyor? Hangi yönden sıkıntıya düşürüyor? Çok güzel bir yer yakalamış üstadımız. Bizdeki ene var ya, evet, işte şeytanlar adeta o enenin gaga ve pençesiyle dinsiz feylesoflarının, dinsiz filozoflarının akıllarını havaya kaldırıp dalalet derelerine atıp dağıtmıştır. Kendisine ilah diyenler mi ortaya çıkmış? Kendisine mabud diyenler mi ortaya çıkmış? Haşa, Allah'ı kabul etmeyip kendisinin yerine ikame etmek eden insanlar mı ortaya çıkmış? Allah'ı kabul etmeyip kendini Allah'ın yerine ikame eden insanlar mı çıkmış? Ya da tabiatı sabit ve tesirli bir aha gibi kabul eden ve kainatı tabiat kanunları idare ediyor diyen insanlar mı çıkmış? Sebepler müessirdir, müsebbebat ondan meydana geliyor, her şeyi onlar yaratıyor diyen insanlar mı, felsefeciler mi çıkmış? Bütün bunlara baktığımız vakit ortada bir mesele var. Ya Kur'an'a uyup kurtulacaksın ya da akıl ve ene ile meseleleri tartıp kaybedeceksin. İşte dinden beslenmeyen, Peygamberlerden ders almayan felsefenin yolu bu. Ne kadar akıllı, zeki, kapasiteli, ilim sahibi olsa da Kur'an'dan beslenmediğinden, o ışığı almadığından dolayı hem kendilerini hem de kendine tabi olan insanları dalalete, dalalet vadilerine götürmüş ve perişan etmişler. Evet, şeytanlar güya enenin gaga ve pençesiyle dinsiz filozofların akıllarını havaya kaldırıp dalalet derelerini atıp dağıtmıştır. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tağutlardandır. Yani bizim alemimizde insan olarak baktığımız vakit bizi dalalete götürebilecek bir ene var. Kainata da baktığımız vakit insanları o pencereden, o zaviyeden dalalete götürebilecek bir tabiat kanunları var, tabiat var. Burada üstadımız bir yerde bunu izah ediyor 18. sözde. Evet, sen benim cismimde, yani eneyi kastederek diyor üstadımız, alemdeki tabiata benzersin. Sen benim cismimde, ey ene, ey enaniyet, sen benim cismimde alemdeki tabiata benzersin. İkiniz hayrı kabul etmek, şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani Allah'ın bize vereceği hayırları, güzellikleri münfail olarak, yani fiili kabul eden bir konumda, bir vaziyette o fiilleri kabul edip hayrı meydana getirmek ya da hayrı göstermek ayna gibi. Onun için yaratılmışsınız. Bir de şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Mesela diyelim ki şu ağaç niye meyve vermedi bu sene? Allah verir ama şuradaki bazı hastalıklar, bazı problemlerden dolayı bu sene bu ağaç meyve veremedi. Yoksa Allah veriyor ama bu o sıkıntıyı üstleniyor ve buradaki tabiatından, tabiattaki hastalığından dolayı meyveyi veremedi diye şerre merci oluyor. İnsana döndüğümüz vakit مَا أَسَبَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Sana güzel bir şey mi isabet etti? Onu Allah'tan bil diyor ayet. وَمَا أَسَبَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Ve sana bir seyyiye, bir kötülük, bir şer de arız oldu mu? Onu da nefsinden bil diyor ayet. Dolayısıyla burada alemimizdeki ene, kainattaki tabiat. İkimiz hayrı kabul etmek, hayrı Cenab-ı Hak namına kabul etmek ve ayna gibi göstermek, şerre merci olmak ve şerre adeta sahiplenmek için. Yani bunu evet ben yaptım deyip tövbe etmek ya da tabiatında vardı eşyanın bu manadaki bir eksikliği meydana getirme meselesinde bundan dolayı bu olmadı deyip şerre merci olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve mastar değilsiniz. Siz işi yapan fail değilsiniz. O işin kaynadığı mastar ve kaynak değilsiniz. Belki münfail ve mahalsiniz. Yani fiili kabul eden ve fiilin icra edildiği yersiniz. Dolayısıyla fail değilsiniz. Sizde fiiller icra ediliyor. Peki fiilleri icra eden kim? Fail-i mutlak, Cenab-ı Hak. Evet. Küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tağutlardandır. Tağut, Cenab-ı Hak'tan başka tapılan ve müessir kabul eden her şey için söylenir. Dolayısıyla biz kendimizde eneyi bu manada görüyoruz. Kainatta da tabiatı ya da esbabı kendi kendine tabiatta da kainatta da tabiatı ve esbabı bu manada görebiliyoruz. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Bu ayet-i kerime Bakara suresinde 256. ayet olarak geçiyor. Kim tağutu reddeder de, Allah'tan başka tapılan şeyden hepsini reddeder de, Allah'a iman ederse, işte o kopmaz ve kırılmaz. Sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah ise her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir. Amenna ve saddakna. Geçen hakikati tenvir edecek bir seyahat-ı hayaliye suretinde nim manzum olarak, yarım manzum olarak lemaatta yazdığım bir vakayı misaliyenin mealini şurada zikretmeye münasebet geldi. Şöyle ki, bu risalenin telifinden 8 sene evvel İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'te mesleki felsefe ile münasebette bulunan eski Said'in yeni Said'e inkılap edeceği bir hengamdadır ki, yani yaklaşık 1922 yıllara rast geliyor. Fatiha-i Şerife'nin ahirinde Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn ile işaret ettiği üç mesleği, yani sırat-ı müstakim mesleği, dâllîn mesleği ve mağdûb mesleği. Bu üç tane mesleği bir hadise-i misaliye, rüyaya benzer bir hadise gördüm ki, yani bu üç meslekle alakalı ben tefekkür ederken, düşünürken şöyle bir vakayı hayaliye, bir hadise-i misaliye, rüyaya benzer bir hadise gördüm ki, kendimi bir sahra-i azimede görüyordum. Bütün zeminin yüzünü karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut tabakası kaplamış. Ne nesim var, ne ziya. Yani ne hava var, ne ziya, ne de âb-ı hayat, yani hayat suyu. Hiçbirisi bulunmuyor. Bu dâllîn mesleği diyordu üstadımız. Dâllîn mesleği. Yani dalalete gidenlerin mesleğini burada üstadımız tasvir ediyor. Hayali, bir hayali misalde, bir hayali vakada üstadımız sırat-ı müstakim, dâllîn ve mağdûb dediğimiz gadaba uğrayanların yollarını, misallerini burada güzel bir şekilde resimliyor. Tekrar okuyayım burayı. Kendimi bir sahra-i azimede görüyorum. Bütün zeminin yüzünü karanlıklı, sıkıcı ve boğucu bir bulut tabakası kaplamış. Ne nesim var, ne ziya, ne ab hayat. Hiçbirisi bulunmuyor. Her tarafı canavarlar, muzır ve muahiş mahluklarla dolu olduğunu tevehüm ettim. Kalbime geldi ki şu zeminin öteki tarafında ziya, nesim, ab hayat var. Yani daha önce dalalet yolunda bulunuyor. Kalbime geldi. Yani Cenab-ı Hak adeta ilham veriyor. Şu zeminin öteki tarafında ziya, ışık var, nesim var, güzel bir hava var, âb-ı hayat var. Orada da hayatıma faydalı olacak su var. Oraya geçmek lazım. Baktım ki ihtiyarsız sevk olunuyorum. Zeminin içinde tünelvari bir mağaraya sokuldum. Gitgide zeminin içinde seyahat ettim. Bakıyorum ki benden evvel o taht-el arz yolda çok kimseler gitmişler. Yani o dalalet mesleğinde çok insanlar gitmişler. Her tarafta boğulup kalmışlar. Onların ayak izlerini görüyordum. Bazılarının bir zaman seslerini işitiyordum. Sonra sesleri kesiliyordu. Demek ki dalalet yolundan giden insanların çoğu hakikati bulamıyor. Kur'an yolunu, nübüvvet yolunu bulamıyor ve orada boğulup kalıyor. Ey hayaliyle benim seyahat hayaliyeme iştirak eden arkadaş, o zemin tabiattır, tabiat perestler için söylüyor, ve felsefe-i tabiiyedir. Tünel ise ehli felsefenin efkarıyla hakikate yol açmak için açtıkları meslektir. Yani yolun üzerinden gitmek akıllarına gelmiyor, tünellerle gitmek, yani akıl mesleğiyle, zor olan meslekle hakikate varmaya çalışıyor. Dolayısıyla akıl mesleğiyle giden felsefecilerin açtığı o yolda giden insanların çoğu boğuluyor. Gördüğüm ayak izleri Eflatun ve Aristo gibi meşahirlerindir. Meşhur olan felsefecilerindir. Yani Eflatun dediğimiz o filozof kendi alanında adeta otorite sayılıyor mesela. Ondan sonra onun talebesi olan Aristo, o da Meşaiyun dediğimiz, yani ilmi akla bağlayan ve aklı hakim kabul eden, ittihaz eden ve yürüyerek derslerini alan ve veren bir gruptur. Meşaiyun, yürüyenler anlamına geliyor. Dolayısıyla yürüyerek derslerini veren Aristo ve onun üstadı olan ve felsefecilerin adeta üstadları hükmünde olan Eflatun gibi dahilerindir o sesler. İşittiğim sesler İbn Sina ve Farabi gibi dahilerindir. Bazen de sesleri işitiliyordu. Bir süre sonra onların sesleri de kesiliyordu. Bunlar da kim? İslami hükeme olarak kabul edilen ve aklı yine esas kabul eden, vahyi aklının mahsulatına hizmetkar olarak kullanmaya çalışan ve bu noktada kaybeden İmam-ı Gazali gibi zatların bunlar imanlarını kaybetmiştir deyip en adi bir iman derecesini mümin derecesini vermediği insanlar istihsa ediyor ki ancak adi bir mümin derecesini kazanabilmişler. Evet, İbn Sina'nın bazı sözlerini, kanunlarını bazı yerlerde görüyordum, sesi işitiliyor. Sonra bütün kesiliyordu. O da bir vakte geliyor, bir ana, bir yere geliyor. O da vahiy dinlemediği için sözü orada Allah muhafaza kendisine zarar vermeye başlıyordu. Yani manevi olan o nurlarını ya da o sesinin haykırışlarını artık duyamayacak duruma geliyorsunuz. Yani boğuluyordu. Daha ileri gidememiş, demek bu olmuş. Her neyse, seni meraktan kurtarmak için hayalin altındaki hakikatin bir köşesini gösterdim. Burada bir haşiye var. Eğer desen, insan aklına böyle bir şey gelebilir. Yani sen bir medrese hocası olarak bilinen, ondan sonra İslam alimi olarak bilinen bir zatsın. Oysa Farabi, İbn Sina, Aristo ve onun hocası olan Eflatun, bütün bunlar felsefenin, gerek İslami felsefenin, gerekse bütün dünyadaki felsefe ekonunun kurucusu ya da idolü hükmünde görülen o zatlar. Sen neci oluyorsun ki bu meşahire karşı meydan okuyorsun diye bir soru sorsan, eğer desen, sen necisin bu meşahire karşı meydana çıkıyorsun, sen bir sinek gibi olup da kartalların uçmalarına karışıyorsun, ben de derim ki Kur'an gibi bir üstad-ı ezeliyem varken, Kur'an gibi ezeli bir üstadım, bütün kainattaki ilimleri bilen, bütün her meseleyi yaratan zatın kelamı olması hasebiyle böyle bir ezeli kelam, böyle bir ezeli mürşidim varken, Kur'an gibi dalalet alut felsefenin, dalaletle karışık, sapkınlıkla karışık olan felsefenin ve evham alut aklın, vehimlere devamlı kapılma ihtimali yüksek olan aklın şakirtleri olan o kartallara, evet ben bir sinek gibiyim, doğru size göre, ama benim üstadım Kur'an. Kur'an kim? Allah'ın kelamı. Allah kim? Kainattaki bütün ilimlerin sahibi. Gizli ve aşikar ne varsa onun ilminde hazır olan Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Siz belki kartal olabilirsiniz, doğru. Ben de size göre belki bir sinek gibi olabilirim, doğru. Ama benim üstadım olan Kur'an-ı Kerim elimde olduktan sonra o kartallara hakikat ve marifet yolunda sinek kanadı kadar da kıymet vermeye mecbur değilim. Yani ben bir sinek gibiyim sizin nazarınızda. Onlar bir kartaldır sizin nazarınızda. Ama benim üstadım olan Kur'an-ı Kerim elimde varken o evham alut akla sahip, o dalalet alut felsefeye sahip olan o kartallara sinek kanadı kadar ehemmiyet vermeye mecbur değilim. Ben onlardan ne kadar aşağı isem, onların üstadı dahi benim üstadımdan 1000 defa daha aşağıdır. Üstadımın himmetiyle, yani Kur'an-ı Kerim'in himmetiyle onları gark eden, onları boğan madde ayağımı da ıslatamadı arkadaşlar. Çok enteresan bir değerlendirme. Üstad eseri kendisine paye vermez. Zaten paye verse bu dersi yazamaz. Ene güzelliği kabul eder, şerre merci olur diyor üstadımız. Evet, şu anda ben şu 10. ya da 30. ya da 20. ya da 130 tane eseri yazan birisi olarak eğer kendim burada enemi ortaya çıkarsam o zaman yazdıklarımla ben adeta ters düşmüş olurum. Evet, ben sizin nezdinizde, ben de kendimi böyle görüyorum, bir sinek gibi olsam, o sizin nezdinizde kartal gibi gördüğünüz insanlara ve felsefecilere, benim üstadım bütün kainatın ilimlerine sahip olan Cenab-ı Hak ve onun kelamı olan Kur'an ve onun birinci şakirdi olan Hazreti Peygamber Aleyhisselam olunca, ben o kartal zannettiğiniz kişilere sinek kanadı kadar kıymet vermeye mecbur değilim. Çünkü benim üstadım onların üstadından çok daha yüksektir. Üstadıma olan intisaptan dolayı ben bu meydanı rahat bir şekilde onlara okuyabilirim. Onları gark eden boğan madde üstadımın himmetiyle benim ayak topuklarımı, onları boğan madde benim ayak topuklarımı ıslatamadı. Evet, büyük bir padişahın onun kanununu ve evamirini, emirlerini hamil küçük bir neferi, küçük bir şahın büyük bir müşirinden, mareşalinden daha büyük işler görebilir. Bu kaide. Yani büyük bir sultan var, onun küçük bir neferi, küçük bir şah var, onun büyük bir mareşali. Kim daha büyük iş yapabilir? İntisaptan gelen kuvvetten dolayı o büyük sultanın, o büyük padişahın küçük neferi, o küçük şahın büyük neferinden daha büyük işler görebilir. Her neyse seni meraktan kurtarmak için hayalin altındaki hakikatın bir köşesini gösterdim. Şimdi seyahatime dönüyorum. Gitgide baktım ki benim elime iki şey verildi. Biri bir elektrik, o tahtel arz tabiatın zulümatını, karanlığını dağıtır. Bir anda elektrik veriliyor. O yer altında açılan o hudutlardan, o tünellerden ben hayatın ya da suyun ya da ziyanın, ışığın ya da güzel havanın olduğu bir yere doğru gideceğim. Ama baktım her taraf karanlık. Benden evvel gidenlerin çoğu orada boğulmuş. Sesleri kesiliyor. Peki ben nasıl gideceğim? Bana bir fener lazım. Baktım diyor, bana diyor hemen elektrik iki şey verildi. Biri bir elektrik, o tahtel arz tabiatın karanlığını dağıtır. Diğeri bir alet ile dahi azim kayalar, dağ misal taşlar parçalanıp bana yol açılıyor. İki alet verilmiş üstadımıza. Birisi yolu aydınlatan, birisi de yer altındaki kayaları, toprakları önünden çekecek ve o hudutları, o tünelleri çok güzel bir şekilde kazmaya vesile olacak iki tane alet verildi. Demek ki arkadaşlar birisi evham karanlığını dağıtan, birisi de önündeki engelleri kaldıran iki alet Kur'an-ı Kerim'den bize veriliyor. Kulağıma denildi ki bu elektrik ile o alet Kur'an'ın hazinesinden size verilmiştir. Her bir müminin elinde bunlar var. Belki birisi çok kabiliyetlidir, istidatlıdır ama önü karanlık. Ya da önünde duvar var, geçemiyor. Önünde koca bir kaya var, aşamıyor. Ama biz elhamdülillah onlardan kapasite olarak daha düşük olsak bile intisap ettiğimiz Kur'an'ı kuvvet bize hem yolumuzu aydınlatan hem de önümüze çıkan engelleri ortadan kaldıran iki temel aleti almış oluyoruz. Her neyse çok zaman öylece gittim. Baktım ki öteki tarafa çıktım. Gayet güzel bir bahar mevsiminde, bulutsuz bir güneş, ruh efza bir nesim, hayattar bir ab-ı leziz, her taraf şenlik içinde bir alem gördüm. Elhamdülillah dedim. Sonra baktım ki ben kendi kendime marik değilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Şimdi üç yolu da ona tattıracak ya. Üstadımız burada önce veleddalin dediğimiz dalalet sınıfında olan insanların gittiği meslekten hakikate nasıl çıkılır onun yolunu gösterdi. Dolayısıyla ehli dalalet Kur'an-ı Kerim'den istifade etmezse o hudutlardan, o tünellerden, o yer altı menzillerinden ab-ı hayatın olduğu, ziyanın olduğu ve güzelim hava nesiminin olduğu bir aleme, yani hidayet alemine çıkması mümkün değil. Birisi beni tecrübe ediyor. Şimdi mağdup mesleğini ona gösterecek. Yine evvelki vaziyette o sahra-yı azimede, boğucu bulut altında yine ben kendimi gördüm. Daha başka bir yolda bir saik beni sevk ediyordu. Bu defa tahte zemin değil, belki seyir ve seyahatle yeryüzünü kat edip öteki yüze geçmek için gidiyordum. O seyahatimde öyle acayip ve garayibi görüyordum ki tarif edilmez. Ya yani gazaba uğrayanlar, gazaba uğramış olan insanların halet ruhiyesini şimdi tarif edecek. Deniz bana hiddet ediyor. Ya arkadaşlar, Kur'an'dan beslenmeyen, Allah'ın nuruyla hadiselere bakamayan insanlara deniz hiddet ediyor. Ama imanlıyla baktığınız vakit deniz Cenab-ı Hakk'ın bir memurudur. Ve bana fevkalade güzellik bahşeden, güzellik veren mükemmel bir dost hükmündedir. Fırtına beni tehdit ediyor. Her bir hadise tehdit ediyor. Her an ölebilirsin diye. Her şey bana müşkilat peyda eder. Fakat yine Kur'an'dan bana verilen bir vasıtayı seyahatimle geçiyordum. Mağdup yolundan nasıl geçeceğiz? Burada fırtına var. Burada işte dalgalar var. Burada işte beni sıkan, beni rahatsız eden, beni perişan eden, beni hastalığa götürebilecek olan her türlü alet var, edavat var, ortam var, şartlar var. Ama ben Kur'an-ı Kerim'den adeta bir seyahat aleti buldum. Fakat yine de Kur'an'dan bana verilen bir vasıtayı seyahatimle geçiyordum. Seyahat vasıtasıyla geçiyordum. Galebe çalıyordum. Yani bu fırtınalara, şu rüzgarlara, şu bana hiddet eden, şu bana sıkıntı veren, ruhumu adeta sıkan bu hadiselere karşı galebe çalıyordum. Gitgide bakıyordum. Her tarafta seyyahların cenazeleri bulunuyor. Demek ki burada da seyyahlar, yani kendisinden evvel o yolda geçmiş olan ama Kur'an'ın adeta bir vasıtayı seyahati hükmündeki bir aletten mahrum olan insanların cenazelerini görüyorum. O seyahati bitirenler binde ancak birdir. Her neyse, o buluttan kurtulup zeminin öteki yüzüne geçip güzel güneşle karşılaştım. Ruh efza nesimi teneffüs ederek elhamdülillah dedim. O cennet gibi o alemi seyre başladım. Cennet gibi alem Kur'an'ın bize bahşettiği hidayet yoludur. Sonra baktığım biri var ki bu da mağdup dediğimiz yol. Yani gazaba uğrayan insanların haleti ruhiyesi. Bundan kurtulmak için bir vasıtaya ihtiyaç var. Vasıta ancak Kur'an'dır, ancak nübüvvettir, ancak vahidir, ancak Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu dairedir. Yoksa o daireden, o aletten, o meslekten farklı bir meslekte gitmeye çalıştın mı, o zaman sen orada o perişan olan ve yolculuğu tamamlayamayan seyyahlar gibi olabilirsin. Sonra baktım biri var ki, burası da sırat-ı müstakim yolu. Sonra baktım biri var ki, beni orada bırakmıyor. Başka yolu bana gösterecek gibi yine beni bir anda o müthiş sahraya getirdi. Baktım ki yukarıdan inmiş aynı asansörler gibi. Bakın birisi dağ altında, yer altında tünel açmakla. Ondan sonra işte oradan hakikate geçmeye çalışmakla uğraşıyor. Zor bir yol. Eğer elinde iki şey olmazsa birisi ışıklandırma feneri, birisi de önüne çıkacak engelleri aşabilecek ve o yeri delebilecek bir alet olmazsa kurtulamazsın. İkincisinde fırtınalı, dalgalı ve sıkıntılı bir ortam vardı. Eğer sana güzel bir vasıtayı seyahat olmazsa, otomobil gibi, uçak gibi şeyler olmazsa, o zaman sen o yolu yine bitiremeyeceksin. Yayan gidenlerin hepsinin cenazeleri ortada. İşte onun için her gün Fatiha'da okuduğumuz İhdine sıratal müstakim, sıratallezine en'amte aleyhim. Yani bizi müstakim yolda, sırat-ı müstakimde Ya Rabbi hidayet nasip eyle. Kim? Kendilerine ikram ettiğin zatların, yani minennebiyyine ve sıddıkine ve şühedey ve salihin ayetinde ifade buyurulan o dört mesle, peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan eyle. Kimin yolundan eyleme? Gayril mağdubi aleyhimüled dalin, mağdub ve dalin olan, yani gazaba uğramış ve dalalette olan insanların yolundan Ya Rabbi bizi eyleme, sırat-ı müstakimde bizi eyle dediği, işte sırat-ı müstakim yolunu şu anda bize tarif edecek. Birisi dağın altından gidiyordu dalin yolu. Birisi de fırtınalı yolda gidiyordu mağdup yolu. Ama şu anda sırat-ı müstakim dediğimiz peygamberlere, sıddıklara, şehit ve salihlere verilen temel yol nedir? Ve hakikata o ab-ı hayat dediğimiz o nesimi ortama nasıl gidecek? Ruhunu ve kalbi nasıl ferahlandıracak? Onu şu anda görüyoruz. En kolay, en sağlam, en selametli olan yol. Sonra baktım biri var ki beni orada bırakmıyor. Başka yolu bana gösterecek gibi yine beni bir anda o müthiş sahraya getirdi. Tekrar ona yaşatacak bunları. Baktım ki yukarıdan inmiş aynı asansörler gibi muhtelif tarzlarda bazı tayyare, uçak, bazı otomobil, bazı zembil gibi şeyler görünüyor. Haydi bakalım. Hangisine binersen asansör mü seni bir anda götürür, uçak mı seni bir anda uçurur, zembil mi seni bir anda yukarıya çekerler. Kuvvet ve istidada göre onlara atılsa yukarıya çekiliyor. Bazı insanlar uçak gibi sağlam bir zeminde gider. Bazıları asansör gibi sistemli bir yolla gider. Bazıları zembil gibi yine uçar ama yine de bazı meşakkatleri, sıkıntılar olabilir. Onun sermayesi o kadar. Ama biz çalışıp uçağa hiç olmazsa asansöre binecek bir vasıta bulmamız icap ediyor. Ben de birisine atladım. baktım bir dakika zarfında bulutun fevkinde, bulutun üstüne beni çıkardı. Baktım bir dakika zarfında bulutun fevkine, üstüne beni çıkardı. Gayet güzel, müzeyyen, yeşil dağların üstüne çıktım. O bulut tabakası dağın yarısına kadar gelmemişti. En latif bir nesim, en latif bir nesim, bir hava. En leziz bir ab, en leziz bir su. En şirin bir ziya her tarafta görünüyor. Baktım ki o asansörler gibi nurani menziller her tarafta var. Hatta iki seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde onları görmüştüm. Anlamamıştım. Demek ki her iki meslekte Cenab-ı Hak yine o asansörleri gösteriyor ama tarif edemeyince birileri ya da sen anlayamayınca onları o zaman bilmek acaba faydalı mı zararlı mı insan anlayamayabiliyor. Çünkü dalalet yolunda olan insanlara da yine vahiy gösterilir. Mağdup olan insanlara da yine devamlı vahiy ulaşır. Allah bir şekilde ulaştırır. Şimdi düşünün ki mesela dünyanın en ücra köşesinde en küçük bir hadise, en küçük dünyevi bir durum, bir vaziyet. Bakıyorsun ki şaşalı bir şekilde internette, televizyonlarda çeşitli iletişim araçlarında gösteriliyor da mesela. Kainatın en büyük hadisesi olan İslamiyet ve din ve Kur'an ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bu gibi şeyler hiç mümkün müdür ki insanı göstermemiş olsun? Yani o asansörler gösteriliyor. Alın bunlara binin de kurtulun diye. Ama Üstadımız diyor ki o dalin ve mağdup yolunda olan insanların içerisindeyken ben bunları görmüştüm asansörleri ya da uçakları. Ama ne olduklarını anlamamıştım ya da anlamadığım için de uzak durmuştum. Ya. Grupların mümessilleri çok mesuldür. Hakkatı bildiği halde insanlardan hakkatları ketmeden hakkatları gizleyen insanlar çok mesuldür, sorumludur. Allah muhafaza. Hatta iki seyahatimde ve zeminin öteki yüzünde onları görmüştüm, anlamamıştım. Şimdi anlıyorum ki şunlar Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin cilveleridir. Üstad diyor ki ben diyor 90 cilt kitabı ezberledim. Mahfuzatım olan o 90 ciltli kitabı her gün 3 saat kadar çalışmak suretiyle 3 ayda bir ben de onları tekrar ederdim. Daha sonra diyor öyle bir seviyeye geldim ki onlar diyor basamak oldu diyor o 90 cilt kitap. Kur'an-ı Kerim'den beslenen o 90 cilt kitap. Onlar basamak oldu ve diyor onları diyor çıktıktan sonra baktım ki diyor her bir ayeti Kur'an kainatı ihata etmiş gördüm. Yani üstadlar onları kullanarak Kur'an'a çıkıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin kainatı ihata ettiğini gördüm diyor. Şimdi anlıyorum ki şunlar Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin cilveleridir. İşte veleddallin ile işaret olunan evvelki yol, tabiata saplananların ve tabiiyun fikrini taşıyanların mesleğidir ki onda hakikata ve nura geçmek için ne kadar müşkilat olduğunu hissettiniz. Evet, dağları deler gibi bir zorluk var. Yer altında tünel açar gibi bir zorluk var. Bir sıkıntı var. Dolayısıyla dalalet mesleğinde giden insanların hakikati bulabilmesi gayet müşkildir. Bunlar kimdir? Üstadımız diyor ki tabiiyunlar diyor ve tabiata saplananlar. Yani tabiatı esas kabul eden, kainatı idare eden tabiat kanunlarıdır. Ondan sonra mevcudat fihristleridir gibi fikri kabul eden insanlar hakikati bulması zordur. Kur'an-ı Kerim'den onlara ışık vermesi, Kur'an-ı Kerim'den onlara ışık gelmesi, Kur'an-ı Kerim'den onları yollarında meydana gelen sıkıntıları izale edecek bir alet olmaması durumunda bunların hakikati bulması mümkün görünmüyor. Gayril mağdubi ile işaret olunan ikinci yol. Mağdub, gazaba uğrayanlar. Bu ikinci yol esbabperestlerin ve vesayete icat ve tesir verenlerin. Meşaiyun hükeması gibi yani Aristo gibi felsefecinin savunduğu ya da liderliğini yaptığı felsefe, meşaiyun felsefesi. Bunlar aklı esas kabul ediyor ve aklı esas kabul edip yürüyerek derslerini alan ve veren bir gruptur. Meşaiyun hükeması gibi yalnız akıl ile, fikir ile hakikatül hakika ve vacibül vücudun marifetine yol açanların mesleğidir. Bakıyorsun ki böyle bir meslekte depremi bana bir izah ediyoruz. Depremin izahında ancak titreme, korku, ve felaket gibi tabirleri görüyoruz. Peki şu hadiseyi bize bir anlatın, ölümü bize bir anlatın. Bunun altından kalkması mümkün değil. İşte üstadımız diyor ki, burada diyor bir seyahat aracı diyor, bu yolda bana diyor verildi ve böylece diyor rahat bir şekilde o fırtınalardan geçtim ki bu da yine Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in esaslarıdır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleridir. Bunlar bizim için bir vasıta gibi oluyor ve bu meşakkatli yolda rahat bir şekilde ilerlememizi sağlıyor. Vasıta olmazsa yolda diğer seyyahlar gibi perişan olur, mahvolursun. اَلَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Yani kendilerine nimet verdiğin, kendilerini nimetlendirdiğin insanların yolu ile işaret olunan üçüncü yol ise sırat-ı müstakim ehli olan, ehli Kur'an'ın. Kim bunlar? Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Bunların cadde-i nuraniyesidir ki, nurani bir yoludur ki en kısa, en rahat, en selamet ve herkese açık, semavi ve rahmani ve nurani bir meslektir. Cenab-ı Hak bizi de sırat-ı müstakimde hidayet eylesin inşallah. Bize de hidayet nasip eylesin inşallah. Bizi mağdup ve dalin olan insanların sınıfından uzak tutsun inşallah. Onlara da Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin. Ya da hidayetlerine de ya Rabbi koşmamıza bize de yol ver, kuvvet ver diye dua edelim inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Ve ahir davahum enel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.